Ayrım 12.
Saygıdeğer silahtar dedi Sancho. Bu adet haydutlar dediğiniz cengaverler arasında yaygın ve geçerli olabilir. Ama gezgin şövalye silahtarları için katiyen geçerli olamaz. En azından ben böyle bir adet olduğunu efendimden hiç duymadım. Ki kendisi gezgin şövalyeliğin bütün kurallarını ezbere bilir. Ayrıca doğru olduğunu kabul etsem de, efendileri dövüşürken silahtarlarının dövüşmesi kesin kural olsa da, ben yine bu kuralı uygulamam. Barışçı silahtarlara verilen ceza neyse onu ödemeye razı olurum. Eminim 2 libre mumu geçmez. Dipnot: cemaat yasalarına uymayan kişilere verilen para cezası mum satın almada kullanılırdı. Ben onu ödemeye razıyım. Kafamı sarmak için gerekecek sargı bezinin masrafından az olur eminim. Nasılsa kafamın iki parçaya ayrılacağı belli. Üstelik kılıcım da olmadığı için benim çarpışmaya girmem imkansız. Hayatımda kılıç kuşanmadım ben. Onun çaresi var dedi orman silahtarı. Yanımda aynı boyda iki çuval var. Birini siz alırsınız, ötekini de ben. Çuvallarla, eşit silahlarla çarpışırız. Öyle olursa ne âlâ dedi Sancho. Böyle bir çarpışmada birbirimizi yaralamayız, toz almış oluruz. Öyle olmaz dedi öteki. Çünkü rüzgar çuvalları uçurmasın diye içlerine 5-6 tane eşit ağırlıkta güzel kaygan taş koyacağız. O zaman birbirimizi incitmeden, acıtmadan çuval dövüşü yapabiliriz. Aman tanrım dedi Sancho. Kafamız kırılmasın, kemiklerimiz un ufak olmasın diye çuvallara böyle samur kürkleri, taraklanmış pamuk yumakları dolduracaksınız demek. Şunu bilin ki canım efendim, ipek kozasıyla da doldursanız ben dövüşmem. Efendilerimiz dövüşsün, bize ne? Biz içip yaşamamıza bakalım. Nasılsa zaman canımızı alacak. Bizim vakti, mevsimi gelmeden, kendiliğinden olgunlaşıp düşmeden canımızı vermek için uğraşmamıza lüzum yok. Şunun şurasında yarım saat dövüşeceğiz dedi orman silahtarı. Ne olursa olsun diye cevap verdi Sancho. Ben birlikte yiyip içtiğim birisiyle en ufak bir kavga çıkaracak kadar terbiyesiz ve nankör olamam. Üstelik de kızmadan, sinirlenmeden, kuru kuru nasıl kavga edeyim? Ben onun bir çaresini bulurum dedi orman silahtarı. Kavgaya başlamadan önce ben usulca zat-ı âlinize yaklaşır, 3-4 silleyle yere sererim. Böylelikle şimdi kütük gibi uyuyan öfkenizi uyandırmış olurum. Bu çareye karşılık ben bundan aşağı kalmayacak başka bir çare biliyorum dedi Sancho. Ben elime bir sopa alacağım. Zat-ı âliniz benim öfkemi uyandıramadan ben o sopayla vura vura sizinkini öyle bir uyuturum ki ancak öbür dünyada uyanır. Orada da herkes benim, kimseye kendimi ezdirecek adam olmadığımı bilir. Herkes kendi okuna mukayyet olsun. Aslında herkes diğerlerinin uyuyan öfkesini bıraksa, uyandırmasa daha iyi olur. Kimse kimsenin gönlünde yatanı bilemez. Kimi zaman da ava giden avlanır. Tanrı barışı kutsamış, kavgayı lanetlemiştir. Kovalanan bir yere kapatılıp sıkıştırılan kedi aslan kesilirse, kim bilir insan olan ben ne kesilirim. Kısacası saygıdeğer silahtar, şimdiden zat-ı âlinizi ikaz ediyorum. Çarpışmamızın getireceği bütün zarar ziyandan siz sorumlusunuz. Tamam dedi orman silahtarı, sabah ola hayrola. Bu arada ağaçların arasında bin çeşit rengarenk kuş cıvıldaşmaya başlamıştı. Hepsi değişik neşeli şarkılarıyla adeta doğunun kapılarından, pencerelerinden güzel yüzünü göstermeye başlamış olan serin şafağa selamlar gibiydiler. Şafak saçlarını salladığında dökülen, sonsuz sayıdaki inci damlasının tatlı iksirine bulanan bitkiler de sanki tomurcuklanıyor, beyaz minik incilerle donanıyor gibiydi. Şafağın gelişiyle söğütler tatlı kudret helvalarını damıtıyor, pınarlar gülüşüyor, dereler mırıldanıyor, ormanlar seviniyor, çayırlar bezeniyordu. ama gün ışığı nesneleri görüp ayırt etmeye imkan verdiğinde Sancho'nun gözüne ilk görünen orman silahlarının burnu oldu. O kadar büyüktü ki gölgesi neredeyse bütün vücudunu kaplıyordu. Hikayede anlatıldığına göre aşırı büyük, ortası kemerli, her tarafı et benleriyle kaplı, patlıcan rengindeydi. Ağzından iki parmak aşağıda son buluyordu. Burnun büyüklüğü, rengi, benleri ve eğriliği adamın yüzünü o kadar çirkinleştiriyordu ki Sancho görür görmez eli ayağı saralı çocuk gibi titremeye başladı. İçinden canavarla çarpışmak için öfkesini uyandıracağına, 200 tokat yemenin daha iyi olacağına karar verdi. Don Quixote rakibine baktı ve miğferini takmış, siperliğini indirmiş olduğundan yüzünü göremedi. Ama adamın yapılı ve orta boylu olduğunu gördü. Zırhının üzerine giymiş olduğu üstlük, görünüşe bakılırsa incecik altından yapılmıştı. Her yanına serpiştirilmiş olan küçük parlak aynalar, kendisine son derece görkemli, gösterişli bir hava veriyordu. Miğferinin tepesinde bol miktarda yeşil, sarı, beyaz tüy uçuşuyordu. Bir ağaca dayamış olduğu mızrağı upuzun ve kalın, ucu bir karış genişliğinde çeliktendi. Don Quixote bunların hepsine baktı, inceledi ve gördüklerinden söz konusu şövalyenin çok güçlü olduğu kanaatine vardı. Ama bu yüzden Sancho Panza gibi korkuya kapılmadı. Aksine sükunet ve cesaretle aynalar şövalyesine dedi ki: "Saygıdeğer şövalye, çarpışmaya son derece istekli oluşunuz, eğer nezaketinizi alıp götürmediyse, rica ederim siperliğinizi biraz kaldırın, yüzünüzün ihtişamı bedeninizinkine uygun mu göreyim." "Sayın şövalye, bu savaştan galip de çıksanız, mağlup da çıksanız, beni görmeye fazlasıyla zaman ve imkan bulacaksınız," diye cevap verdi aynalar şövalyesi. "Şu anda isteğinizi yerine getirmiyorsam sebebi size gayet iyi bildiğiniz şeyi itiraf ettirmeden siperliğimi kaldırmakla vakit geçirmenin, güzeller güzeli Casildea de Vandalia'ya büyük bir hakaret olacağını düşünmemdir. Öyleyse atlarımıza binerken bana o yendiğinizi söylediğiniz Don Quixote ile aynı olup olmadığımı söyleyebilirsiniz," dedi Don Quixote. "Buna şöyle cevap verilebilir," dedi aynalar şövalyesi. "Benim yendiğim şövalyeye bir yumurtanın diğerine benzediği kadar benziyorsunuz. Ancak siz büyücülerin onun peşini bırakmadığını belirttiğinizden adı geçen şövalye olup olmadığınızı kesin olarak söyleyemem." "Aldatıldığınızı anlamam için bu kadarı yeterli," diye cevap verdi Don Quixote. "Bununla birlikte yanılgıdan tamamen kurtulabilmeniz için atlarımız gelsin. Tanrı, sevgilim ve bileğimin gücü beni terk etmezse, sizin siperliğinizi kaldırabileceğinizden daha kısa bir sürede ben sizin yüzünüzü göreceğim. Siz de benim zannettiğiniz mağlup Don Quixote olmadığımı göreceksiniz." Bunun üzerine konuşmayı kesip atlarına bindiler. Don Quixote dönüp rakibiyle karşılaşmasına yetecek bir mesafeyi almak üzere Rosinante'nin dizginlerine asıldı. Aynalar şövalyesi de aynı şeyi yaptı. Ama Don Quixote daha 20 adım gitmemişti ki aynalar şövalyesinin kendisine seslendiğini işitince ikisi yarı yolda buluştular ve aynalar şövalyesi şöyle konuştu: "Unutmayın ki saygıdeğer şövalye, daha önce de söylediğim gibi çarpışmamızın şartı gereği mağlup olan galip gelenin insafına kalacak." "Biliyorum," diye cevap verdi Don Quixote. "Yalnız yenilenin yerine getireceği emirlerin şövalyeliğin sınırları dışına taşmaması koşuluyla." "Pek tabii," dedi aynalar şövalyesi. Bu arada Don Quixote'nin gözü silahların acayip burnuna ilişti ve o da en az Sancho kadar şaşırdı. Hatta onun bir canavar veya dünyada görülmemiş yeni bir insan türünden olduğuna kanaat getirdi. Efendisinin hız almak üzere uzaklaştığını gören Sancho, büyük burunluyla baş başa kalmak istemedi. O burnun bir hamlesiyle çarpışmanın sona ereceğinden, kendisinin de o darbeyle veya korkudan yere serileceğinden endişe ediyordu. Rosinante'nin üzengi kayışlarından birine tutunarak efendisinin peşinden gitti ve artık geri dönme zamanı geldiğine karar verince dedi ki: "Sevgili efendim, zat-ı alinizden bir ricam var. Savaşmak üzere geriye dönmeden önce lütfen bana yardım edin de şu mantar meşesinin tepesine çıkayım. Zat-ı alinizin bu şövalye ile korkusuzca çarpışmasını yerde göreceğimden daha iyi görürüm yukarıdan." "Bana kalırsa Sancho," dedi Don Quixote, "sen daha ziyade boğaları korkmadan seyredebilmek için tepeye tırmanmak istiyorsun." "Doğrusunu isterseniz," diye cevap verdi Sancho, "o silahların dev burnu dehşete düşürüyor, korkutuyor beni. Yanında durmaya cesaret edemiyorum." "Öyle bir burun ki," dedi Don Quixote, ben olmasam ben de korkardım. Hadi gel, dediğin yere çıkmana yardım edeyim." Don Quixote, Sancho'nun mantar meşesine çıkmasına yardım ettiği süre içinde Aynalar Şövalyesi gerekli bulduğu mesafeyi aldı. Don Quixote'nin de aynı şeyi yapmış olacağını düşünerek, trompet sesi veya başka bir işaret beklemeden Rosinante'den daha hızlı koşmayan, daha matah görünmeyen atının dizginlerine asılıp döndürdü ve düşmanıyla karşılaşmak üzere var gücüyle koşturdu. Ama onun Sancho'nun tırmanmasına yardım etmekle meşgul olduğunu görünce dizginleri çekip yarı yolda durdu. At artık gidecek hali kalmadığından buna çok memnun oldu. Düşmanın uçarcasına geldiğini zanneden Don Quixote, mahmuzlarıyla Rosinante'nin zayıf böğrünü deşti ve öyle bir hızla harekete geçirdi ki, hikayede anlatıldığına göre Rosinante'nin ilk defa gerçekten koştuğu görüldü. Çünkü diğerlerinin hepsi lafta koşuydu. Bu görülmemiş süratle Aynalar Şövalyesi'nin olduğu yere geldi. Rakibi ise mahmuzlarını atına sapladığı halde koşusuna son verdiği yerden bir parmak olsun oynatamıyordu. Don Quixote rakibini işte bu elverişli konumda atıyla uğraşır, desteğine takmayı ya beceremediği ya da fırsat bulamadığı mızrağıyla bocalar halde buldu. Bu sorunlarla ilgilenmeyen Don Quixote rahatlıkla, hiç tehlikesiz Aynalar Şövalyesi'ne hızla saldırdı. Çaresiz halde atın terkisinden aşağı devrilen rakibi öyle kötü düştü ki eli ayağı kıpırdamıyordu, ölü gibiydi. Sancho şövalyenin düştüğünü gördüğü anda mantar meşesinden aşağı kaydı ve aceleyle efendisinin yanına geldi. Don Quixote ise Rosinante'nin sırtından inip Aynalar Şövalyesi'nin üzerine eğildi. Öldü mü diye bakmak, yaşıyorsa hava almasını sağlamak için miğferinin bağlarını çözünce ne görse beğenirsiniz. Dinleyenleri hayrete ve dehşete düşürmeden ne gördüğünü söylemek mümkün mü? Hikayede yazdığına göre gördüğü Bakaloria sahibi Sanson Carrasco'nun yüzünün aynısı, aynı hatlar, aynı görüntü, adeta bir suretiydi. Görür görmez de haykırdı: "Koş Sancho, gözlerine inanamayacaksın bunu görünce. Çabuk ol evladım. Bak da büyünün, büyücülerin, sihirbazların neler becerdiğini gör." Sancho yaklaştı ve Carrasco'nun yüzünü görür görmez arka arkaya haç çıkarmaya koyuldu. Bu arada yere yıkık şövalyede yaşadığına dair hiçbir belirti yoktu. Sancho Don Quixote'ye dedi ki: "Efendim, bana kalırsa zat-ı aliniz Sanson Carrasco'ya benzeyen bu adamın ağzına kılıcınızı sokun. Ne olur ne olmaz, belki de büyücü düşmanlarınızdan birini öldürmüş olursunuz." "Fena fikir değil," dedi Don Quixote. "Düşman ne kadar az olursa o kadar iyi." Tam kılıcını çekip Sancho'nun tavsiyesini, nasihatini yerine getirecekti ki Aynalar Şövalyesi'nin silahları bu sefer o çirkin burnundan kurtulmuş olarak yetişip bağırarak dedi ki: "Senyor Don Quixote, ne yapacağınızı iyi düşünün. Bu ayağınızın dibindeki arkadaşınız bakalorya sahibi Sanson Carrasco. Ben de onun silahtarıyım. Sancho adamın önceki çirkinliğinin olmadığını görünce dedi ki, burnunuz nerede? O da şöyle cevap verdi, burada cebimde. Elini sağ tarafına atıp tarif edilen şekilde yapılıp boyanmış macundan bir takma burun çıkardı. Sancho adama dikkatle bakıp şaşkınlıkla haykırdı. Yüce Meryem, sen beni koru. Bu benim komşum, arkadaşım Thomas Esial değil mi? Ta kendisiyim, dedi burunsuz kalmış olan silahtar. Thomas Esial'im, sevgili arkadaşım Sancho Panza. Sonra size buraya ne kurnazlıklarla, yalanlarla, dolanlarla geldiğimi anlatacağım. Siz bu arada saygıdeğer efendinize rica edin, yalvarın, ayağının dibinde yatan aynalar şövalyesini ellemesin, tartaklamasın, yaralamasın, öldürmesin. Çünkü o da, yemin ederim ki, hemşerimiz cüretkar ve düşüncesiz bakalorya sahibi Sanson Carrasco'dur. Bu arada aynalar şövalyesi kendine geldi. Bunu gören Don Quixote kılıcının çıplak ucunu yüzüne yaklaştırarak dedi ki, eşsiz Dulcinea del Toboso'nun sizin Casildea de Vandalia'nızdan daha güzel olduğunu itiraf etmezseniz kendinizi ölmüş bilin şövalye. Ayrıca bu savaş ve düşüşten sağ çıktığınız takdirde El Toboso kentine gidip tarafımdan huzuruna çıkacağınıza ve kaderinizi onun ellerine teslim edeceğinize söz vermeniz de gerekiyor. Sizi serbest bırakırsa eğer derhal dönüp beni bulacak, onunla neler konuştuğunuzu aktaracaksınız. Kahramanlıklarımın izini sürerek bulunduğum yeri bulmanız zor olmayacaktır. Bunlar çarpışmadan önce üzerinde anlaştığımız şartlara uygun, gezgin şövalyelik sınırları dışına taşmayan koşullar. İtiraf ediyorum ki, dedi yere düşmüş şövalye, Senyora Dulcinea del Toboso'nun yırtık pis pabucu, Casildea'nın dağınık olmakla birlikte temiz yelesinden daha değerlidir. Tarafınızdan huzura çıkıp döneceğime ve istediğiniz etraflı malumatı eksiksiz getireceğime de söz veriyorum. Ayrıca şunu da itiraf ve kabul etmeniz gerekiyor ki, diye ekledi Don Quixote, o yenmiş olduğunuz şövalye La Mancha'lı Don Quixote değildi ve olamazdı. Ona benzeyen bir başkasıydı. Ben de itiraf ve kabul ediyorum ki siz bakalorya sahibi Sanson Carrasco'ya benzediğiniz halde o değil, ona benzeyen bir başkasısınız. Düşmanlarım öfkemin şiddetini hafifletmek, galibiyetimin zevkini gaddarca çıkarmamı önlemek için sizi onun şekliyle getirmişler karşıma. Hepsini sizin düşündüğünüz, yorumladığınız ve kabul ettiğiniz şekilde itiraf ediyor, yorumluyor ve kabul ediyorum, diye cevap verdi. Böbrek sancılarıyla kıvranan şövalye, yalvarırım kalkmama izin verin. Bu düşüşten kalkabilirsem tabii, epeyce kötü durumdayım çünkü. Don Quixote ile silahtar Thomas Esial onun kalkmasına yardım ederlerken, Sancho silahtardan gözlerini ayırmıyor, çeşitli sorular soruyordu. Aldığı cevaplar adamın gerçekten dediği gibi Thomas Esial olduğunu açıkça gösteriyordu. Ama büyücülerin aynalar şövalyesinin şeklini değiştirip bakalorya sahibi Carrasco'nun şekline sokmuş olduğu konusunda efendisinin söyledikleri Sancho'da öyle bir korku yaratmıştı ki gözleriyle gördüğü gerçeğe inanmasını engelliyordu. Sonuç olarak efendi de hizmetkarı da bu yanılgı içinde kaldılar. Aynalar şövalyesi ile silahtarı da asık suratlarla perişan bir halde Don Quixote ile Sancho'nun yanından ayrıldılar. Kaburgalarına yakı yakıp sarabilecekleri bir yer aramaya gittiler. Don Quixote ile Sancho da tekrar Zaragoza yolunu tuttular. Hikaye onları yolda bırakıp aynalar şövalyesi ile iri burunlu silahtarının kim olduklarını anlatır. 15. Bölüm. Aynalar Şövalyesi ile silahtarının kim oldukları hakkında bilgi verilir. Don Quixote Aynalar Şövalyesi gibi zannınca yiğitler yiğidi bir şövalyeye karşı zafer kazanmış olduğu için son derece memnun ve gururluydu. Verilen şövalye sözünden sevgilisinin hala büyü etkisi altında olup olmadığını öğreneceğini umuyordu. Çünkü yenilen şövalyenin dönüp olanları kendisine anlatması şarttı. Aksi takdirde şövalye olmaktan çıkardı. Ama Don Quixote bir türlü düşünüyordu, Aynalar Şövalyesi başka bir türlü. Daha önce de belirtildiği gibi onun tek düşündüğü yakı yakabileceği bir yer bulmaktı. Hikayede anlatıldığına göre bakalorya sahibi Sanson Carrasco, Don Quixote'ye tekrar şövalyeliğe dönmesini öğütlediğinde önceden rahip ve berberle müzakerede bulunmuştu. Üçü Don Quixote'yi lanet olası serüvenleriyle serseme dönmeden evinde sessiz sakin oturmaya razı edebilmek için ne gibi bir çare bulunabileceğini konuşmuşlardı. Bu müzakereler sonucunda Carrasco'nun ortaya attığı fikir oy birliğiyle kabul edilmişti. Don Quixote'yi tutmak mümkün gibi görünmediğinden sefere çıkmasına izin vereceklerdi. Sanson gezgin şövalye kılığında yoluna çıkacak, kendisiyle çarpışmaya girecekti. Nasılsa bir sebep bulunurdu. Mağlup olanın galip gelenin insafına kalması şartı koşularak yapılacak karşılaşmada Don Quixote'yi yenecekti ki bunu da kolayca yapabileceği kanısındaydı. Don Quixote'yi bu şekilde mağlup ettikten sonra bakalorya sahibi şövalyeye köyüne evine dönmesini ve 2 sene boyunca ya da kendisinden başka bir emir gelinceye kadar dışarı adım atmamasını emredecekti. Don Quixote yenilince şövalyelik kurallarını çiğnememek, karşı gelmemek için bu emri mutlaka yerine getirecekti. Evine kapanacağı süre içinde de belki bu hayallerini unutur veya deliliğine bir çare arama fırsatı elde edilirdi. Carrasco görevi kabul etti. Sancho Panza'nın arkadaşı ve komşusu, neşeli ve havai bir adam olan Thomas Cecial de silahtarlığa gönüllü oldu. Sanson tarif edildiği şekilde zırhlandı. Thomas Cecial de karşılaştıklarında arkadaşı kendisini tanımasın diye kendi burnunun üstüne anlatılan takma burnu geçirdi.